Hukuk Saati. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hukuk Saati programı başladı, hoş geldiniz. Programı sizler için Kadri Şenel hazırladı, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder, işte bu hafta da karşınızdayız. Sorularınızı telefon aracılığıyla ya da e-posta yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. E-posta adresimiz de hukuksaati@trt.net.tr. İki değerli konuğumuzla birlikte Çocuk Koruma Kanunu'nu konuşacağız. Ankara 2. Çocuk Mahkemesi Hakimi Gökten Koçoğlu, hoş geldiniz efendim
yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Avukat Süleyman Çetin, siz de hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Evet, Çocuk Koruma Kanunu'ndan söz edeceğiz. İlk sözü size vermek istiyoruz Sayın Çetin. Bu konu başlığında hangi alt konulara temas edeceğiz ve bu konunun önemini sizden dinleyelim. Buyurun, mikrofon sizin.
Evet, bugün yine keyifli ve güzel bir konuyu özellikle dinleyicilerimizle paylaşacağız. Çünkü hepimiz çocuklarımızın üzerine titreriz. Hep koruyucu ve kollamacı oluruz. Onları işte gözümüzden sakınırız. O nedenle de çocukların özellikle işte istenmeyen şekilde suça sürüklenmeleri veya korunmalarına ilişkin, bunun önlenmesine ilişkin hususlar düzenleme altına alınmış. Bugün bu konular üzerinde duracağız. Konunun ilk, özellikle Türkiye'de çocuk mahkemelerin kuruluşuyla ilgili olarak çok büyük emekleri olan, bu alanda gerçekten bir duayen, bir hukukçu, Sayın Hakimimiz Gökten Koçoğlu ile birlikte bugün değerlendireceğiz. Tabii bu mahkemelerde görev almak aynı zamanda duyguları da beraberinde getiren, ama yeri geldiğinde yasa doğrultusunda duygularımızı da bastırarak karar vermek zorunluluğumuz veya çocuklarımızın işte korunması, kollanması, değişik tehlikelerden arındırılması için hakikaten hem zor, hem meşakkatli, hem vicdani duruşları gerektiren bir görev. Bu nedenle de öncelikle Sayın Gökten Koçoğlu'na bizimle bu konudaki görüşlerini paylaşacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Aslında hani dünya uygulamalarına da baktığımızda çok yeni uygulamalar değil bunlar. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde 1899 yılında çocuk mahkemelerinin kurulması ve çocukların farklı, yetişkinlerden farklı şekilde yargılanmalarına yönelik çalışmalar var. Yine aynı şekilde Avrupa'da, kıta Avrupa'sında, İngiltere'de örneğin mahkemelere ve devlete çocukların ailelerinden kopartılmasına yönelik yetki veren, tabii bu kopartmayı kastımız hukuki olarak anlatıyoruz ama eğer çocuk aile içerisinde gerçekten sağlıklı şekilde yetişemiyorsa o aileden alınmasına yönelik yine
tedbir kararları,
hukuksal koruma kararları kıta Avrupa'sında da yer alıyor. Ülkemizde de aslında her ne kadar Amerika'dakinden yaklaşık 100 yıl sonra da olsa 1979 yılından itibaren bu anlamda köklü çalışmalar olmuş. İşte bugün bu çalışmaları Sayın Gökten Koçoğlu'ndan alacağız ve özellikle de ben şunu sormak istiyorum. Bir çocuk mahkemesi yargıcı olmak hakikaten ne tür duygular gerektiriyor? Ben önce bir merakla bunu bir öğrenmek istiyorum. Evet. Sonra da işte çocuklarla ilgili koruma hususlarına gireceğiz.
Evet, meslek yaşantım 1983'te başladı. Stajla başladı. Sırasıyla ülkenin birçok yerinde ceza hakimi olarak görev yaptım. Hiçbir zaman hukuk hakimliği olmadı. Eşim hukuk hakimi olduğu için ceza hakimliği hep bana kaldı. 2005 yılına kadar da büyükleri yargıladım. 2005 yılında Ankara'ya tayin olup geldiğimizde o dönemde Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Çocuk Koruma Kanunu da yürürlüğe girdi. Ve ben ilk Çocuk Mahkemesi'nde görev alan hakimlerden biriyim. Sanıyorum birkaç yetkisi görevi değişmeyen hakimlerden de bir tanesi benim. Zaman zaman ben neden bu mahkemedeyim dediğim anlar oldu. Bazen de iyi ki de ben bu mahkemedeyim, hiç olmazsa bu çocuğun hayatına dokundum, belki bu çocuk için bir şeyler yapabildim dediğim anlar oldu ama gerçekten çocuk hakimliği çok zor. Bir kere çocuk hakimliğinin iki farklı boyutu var. Hem suça sürüklenen çocuğu yargılamak, eylemi cezayı gerektiriyor ise kanunda belirtilen cezaya hükmetmek. Ama bazen de korunmaya muhtaç çocukla karşılaştığınızda o çocuğun neye ihtiyacı olduğunu tespit ederek karar vermek. Bazen bakarsınız suça sürüklenen çocuk aynı zamanda da korunmaya muhtaç çocuktur. Zaten korunmaya muhtaç çocuk olduğu için suç işlemiştir. Bazen de bakarsınız bir suçun mağduru çocuktur. O çocuk olduğu için mağdur olmuştur. Onun korunması lazımdır, gerekir. O yüzden de çocuk hakimliği biraz insanı zaman zaman rendeleyen, uykularınıza giren, en çok empati yapmanız gereken hakimliklerden biridir. Büyüklerin yargılamasını yaparken biz ceza usul uygulamasını sizler de çok iyi bilirsiniz. Eyleme bakarız. Eylem kanunda tarif edilen tanıma uyuyor ise, suç sabitse, delilleri de varsa cezasını kanun çerçevesinde belirlersiniz. Ama çocuk yargılamasında önce faile bakılır. Yani çocuğa bakılır. O yüzden de çocuğun sosyal durumu, yaşı, akranlarıyla iletişimi, fiziki, ruhsal gelişimi, bunların hepsinin birlikte değerlendirilerek o çocuk hakkında hüküm kurulması gerekir. İşte bu yüzden de zaten hep onu söylerim. Zaman zaman Adalet Akademisi'ne derse gittiğimde hakim adaylarına, savcı adaylarına şunu sorarım. Sizce farklı bir çocuk hukukuna ihtiyaç var mı? Bir kısmı var der, bir kısmı yok der. Ama ben şu soruyu onlara yöneltirim. Peki, farz edin ki 14-15 yaşındasınız. Şimdiki hukuki bilgilerinizi bir yana bırakın. O zamanki yaptığınız acaba ceza kanunuyla örtüşen herhangi bir eyleminiz var mıydı? Bir düşünün bakalım bunu dediğimde. Vardı derler. Peki şimdi aynı hareketi tekrar yapar mısınız? Yok, asla yapmayız. Neden? Ama suç. O zaman da suçtu ama çocuktuk. Demek ki çocukluk farklı bir zaman dilimidir. Yoksa insanın küçültülmüş hali değildir.
Siz böyle söyleyince ben hemen çocukluğuma gittim. O soruyu ben de kendime sordum. Hemen aklıma işlediğim bir suç geldi.
Gelmiştir.
Ben çocukluğumda portakal bahçelerinde yetiştim. Portakal bahçelerinin arasında. Kendi bahçemiz de var.
Evet.
Ama komşunun da bahçesi vardı. Evet. Biz giderdik. Komşunun, yani o bahçe sahibinin oğluyla birlikte komşunun bahçesinden portakal çalardık. Sonra bir başka günde komşunun oğluyla bizim portakal bahçesinden portakal çalardık.
Ödeşeceksiniz.
Evet,
tabii.
Denkleştiriyorduk. Yani hakikaten.
Ama şimdiki hukuk bilginizle bir araya getirdiğinizde bunun resmen suç olduğunu,
evet,
biliyorsunuz.
Evet,
ama o zaman bunu sizin açınızdan engelleyen bir şey yoktu. Bir de çocuklar için akran baskısı çok önemlidir. Hatta şimdi şöyle söyleyeyim. Diyelim ki okula gidiyorsunuz. Arkadaşınızın biri dedi ki boşver bugün okula gitmeyelim. Beraber hadi sinemaya gidelim veya gezelim, parka gidelim, havuza gidelim, yüzmeye gidelim. Siz belki aileden aldığınız bilinçle, kendi duygularınızla ilk etapta arkadaşınıza karşı gelebilirsiniz. Yok, ben okula gideceğim, dersimi aksatmam, annem babam kızar. Peki arkadaşınızın size uygulayacağı baskılara hazır mısınız? Bir daha bizimle oynama. Bir daha bizimle gelemezsin. Benimle artık arkadaşlığı kes. Sen korkaksın, sen ötleksin.
Doğru.
Öyle. Düşünebiliyor musunuz çocukken o duyguya yalnızlığın ne demek olduğunu? Büyük bir korkuya kapılır çocuk. Akran baskısı bu yüzden de bu çocuklar üzerinde çok etkilidir. Hatta ceza kanunumuz 12-15 yaş grubundaki suça sürüklenen çocuklar bakımından da çocuğun ceza ehliyetinin olup olmadığını tespitini hakime bırakmış takdirini. Diyor ki sen çocuğu bir kere boydan aşağı bir gözlemle, bir doktora sevk et. Fiziki, ruhi gelişimi yaşıyla uyumlu mu? Ayrıca hakkında bir sosyal inceleme raporu hazırlat. Bu sosyal inceleme raporu da sana fikir versin. Sen de gözlemlerinle birlikte değerlendir. Bu çocuk işlediği suçun suç olduğunun farkında mı? Bunu iyi değerlendir. Evet. Eğer ki suç olduğunun farkında olduğunu bilerek eylemini gerçekleştirdi diyorsan cezasını ver. Ama bu çocuk bunun suç olduğunun bilincinde olmadan bu davranışı yaptı diyorsan netice kanı altında, o zaman da ceza verme. Ha, bu sefer ceza verme ama bu çocuğa bir tedbir uygula. Yani bu yanlış davranışının tekrarını önlemek amacıyla bu sefer de daha sonraki programda belki programın akışında bahsedeceğiz. Tedbirlerimiz var kanunumuzda, çocuk koruma kanunumuzda. Bu tedbirlere bu kez de güvenlik tedbiri adı altında hükmedebilirsin.
Evet, der. bu arada portakal çalarken yalnız değilmişim. Yapımcımız Kadriye Şener de erik çalarmış yani. Şimdi haber geldi.
Evet.
O yani o da suç işlemiş yani.
Neyse ki benim yargılama alanımın dışında şu anda.
Neyse erik ve portakal çalanlar yargılama alanının dışında kaldı. Bir de zaman aşımına uğradı. Evet, biz büyüdük çünkü artık çocuk değiliz. Evet. Şimdi acaba bu hani çocuklar için farklı bir yargılama gerekir miydi? Zaten biraz da açıkladınız. Acaba bu 5395 sayılı çocuk koruma kanunu getiriliş amacı, kapsamı şöyle bir genel hatlarıyla bir değinebilir miyiz? Neler getiriyor, neler içeriyor? O konuda da biraz böyle bilgi aktaralım.
Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde 2005 yılında yapılan o büyük değişiklikler sırasında çocuk koruma kanunumuz da yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giriş tarihi 2005 Temmuz ayı. Şimdi kanunun düzenleme amacına bakarsanız iki farklı grubu değerlendiriyor. İki farklı grup derken aslında çocuğun tamamını değerlendiriyor. Bir kere kanunumuzun 3. maddesinde 18 yaşından küçük herkesi çocuk kabul ediyor. İsterse evet. Evlilikle birlikte reşit kılınsa bile ve dedi kanun hükümlerine göre reşit olsa bile 18'den küçük herkes çocuktur. Bu uygulama bakımından sağır dilsizler açısından bu yaş 21'e kadar çıkarılıyor. Kanunumuzun amacı suça sürüklenen çocuğun yeniden suç işlemesini önlemek. Bu arada suç nedeniyle veya bir başka şekilde mağdur olan çocuğu da korumak. Kanunun asıl amacı bu. Tabii ki kanunumuzun dayanakları var. Bu en büyük dayanağımız anayasamız. Bir kere anayasamızda çocuklar ve kadınlar bakımından yapılacak pozitif ayrıcalıkların eşitsizlik anlamına gelmeyeceği gibi konulmuş. Bu bakımdan bir kere çocukların korunduğunu anayasamızdan görüyoruz. Arkasından Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi var ki bu sözleşmeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi usulüne uygun olarak oylamış, kabul etmiş. Anayasamızın 90. maddesinde de temel hak ve hürriyetlere ilişkin düzenlemeler, uluslararası anlaşmalar, iç hukuk kuralları gibi uygulanabilir kurallar haline gelmiştir. Evet. Aynı düzenlemeyi Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde de görüyoruz. Bu sözleşmede 18 yaşından küçük herkesi çocuk sayıyor. Evet, dedik ki kanunun amacı çocukları korumak. İsterse suça sürüklenen, yani suç işlediği iddia edilen çocuk olsun, isterse de sadece korumaya muhtaç çocuk. Bu kim olabilir? Diyelim ki maalesef olmasa iyi ama sokağa terk edilen, malum bir caminin avlusuna, işte bir otogara, bir evin önüne terk edilmiş birkaç günlük bebek, yeni doğmuş veya hastanede doğumundan sonra terk edilmiş bir bebek. Korumaya muhtaç çocuktur. Bu suçun hiçbir şekilde bir tarafı değildir. Hatta suçun mağdurudur işte. O yüzden de bu çocuk korunmaya muhtaçtır. Bunun yanında suça sürüklenir ama yine korunmaya ihtiyacı vardır. Hatta şimdi hemen bununla ilgili bir örneğimi anlatayım. Mehmet diye bir çocuktu. Çok da sevimli bir çocuk. Birden fazla da dosyası vardı. Mehmet'e her dosyasında adresini soruyoruz. Farklı adresler veriyor. Mehmet diyorum, bak o adresi veriyorsun, oradan seni çağırıyoruz, davetiye çıkarırız, burada böyle birisi yok deniyor. Dedi ki hakim amca dedi, sizi kırmamak için veriyorum o adresleri. Peki dedim, senin adresin yok mu? Yok tabii ki dedi. Neden peki dedim. Annemle babam dedi ayrıldılar. Anam işte kocaya vardı, babam da evlendi ve o yüzden de bir ikisinin yanına da sığınamadım. Ben de dedi sokaklarda yaşıyorum ama dedi fırınlarda kalıyorum. İşte onların unlarını taşıyorum, kömürlerini taşıyorum. Çocuğu sorguladıkça, dinledikçe çocuğun gerçekten hem suça sürüklenen çocuk aynı zamanda da korumaya muhtaç çocuk olduğunu görüyorsunuz. Onun üzerine evet dedim biz sana koruma kararı verelim. O ne dedi? Yurda yerleştirelim seni dedim. Sıkılırsam orada ne olacak dedi. Bakarız dedim o zaman başka bir çözüm yolu buluruz. Tamam peki dedi ve biz Mehmet'i koruma kararı verdik, yurda yerleştirdik. En azından sokaktan gelebilecek çocuğa karşı fiziksel, cinsel veya herhangi bir soğuk riskine karşı çocuğu korumuş olduk. Devletin resmi kurumlarının altında barınmasını, iaşesini sağladık. Bir yandan da çocuk belki bu hırsızlık suçlarını aç kaldığı için, sokakta kaldığı için işliyordu. Aynı bu şekilde de çocuğun korunma altına alınmasıyla da suç işlemesini önlemiş olduk. İşte burada bakın kanunun çok amacı tam hedefini bulan bulmuş bir uygulama.
Evet, somut bir örnek oldu.
Söyleşimize kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, Ankara 2. Çocuk Mahkemesi Hakimi Gökten Koçoğlu ve Avukat Süleyman Çetin'le birlikteyiz. Çocuk Koruma Kanunu'ndan söz ediyoruz. Suça sürüklenen çocuk ve korunmaya muhtaç çocuk kavramlarını kısaca tanımlamanızı isteyeceğiz Sayın Koçoğlu. Sanıyorum bu tanımlardan yola çıkarak da örnekler üzerinden gidecek sohbetimiz.
Evet. Kanunun 3. maddesinde yine kanunsuz olmaz bu işler biliyorsunuz. Koruma ihtiyacı olan çocuğun tanımı yapılmış. Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimiyle kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuk korumaya muhtaç çocuktur. Suça sürüklenen çocuk ise kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu kastediyor. Şimdi korumaya muhtaç çocuktan yine bir başka örnek aklıma geldi. Birkaç günlük hastanede terk edilen bir bebek vardı. Devletin büyüklüğü işte burada. İnanır mısınız bazen işte başta dediğim gibi iyi ki ben çocuk hakimiyim dediğim anlardan bir tanesidir bu kararı verdiğimde. Bebek hastanede doğuyor, annesi hastaneyi terk ediyor. Verdiği kimlik bilgileri doğru değil. Hiçbir şekilde aileye ulaşılamıyor. Tabii güvenlik güçleri, güvenlik kameralarından oradan buradan bakıyorlar ama ulaşamıyorlar. O annenin bulunması çok da önemli değil. Artık o çocuk, o devletin koruması altında kalan bir çocuk. Anne terk etmiş gitmiş. Sistem o kadar güzel işliyor ki, anne doğumu yaptıktan sonra hastanenin çocuk doktoru geliyor. Normal bütün doğumlarda olduğu gibi bebeğin muayenesini yapıyor. Baştan aşağı taramasını yapıyorlar. Gözünde bir sorun fark ediyor muayeneyi yapan hekim arkadaşımız. Ve bunu acele göz konusunda ihtisası olan bir hastaneye sevki gerekir diyerek çocuğu sevk ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam üniversite hastanelerimizden Gazi Üniversitesi olması lazım. Tıp fakültesi göz kliniğinde çocuğun muayenesi yapılıyor. Oradaki göz doktoru arkadaşımız gerekli tedaviyi yapıyor, müdahaleyi yapıyor. Daha sonra bir rapor hazırlıyor. Raporda çocuğa uygulanması gereken tedaviyi bütün basamaklarıyla o kadar güzel anlatmış ki raporunda. Basamak basamak, işte şu kadar şu damla kullanılacak, bu kadar süresiyle işte bu merhem kullanılacak. Fakat maddelerden bir tanesinde de şöyle bir açıklaması var. Ameliyattan sonraki ilk birinci yılda mutlaka hastanemizde kontrolü gerekir. Şimdi hekim arkadaş bunu yazmış ama herhalde biraz da ne olur ne olmaz ihmal edilir, atlanır diye altını çizmiş. O da kesmemiş onu. Oraya bir ok çıkartmış, bir de yıldız yapmış. Oraya da çok önemli diye yazmış.
Evet.
Yani resmen gözüne sokarmacasına, evet, kimse atlamasın bunu
atlamasın diye.
Ve bu çocukla ilgili daha sonra sistem geriye dönmüş. Kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocuğu teslim almış. Kuruma yerleştirmişler. Tabii anne baba olmadığı için de çocuğun bir aileye evlatlık olarak verilmesi gündeme gelmiş. Ve çocuk bir aileye evlatlık olarak verilmiş. Daha doğrusu evlatlık verilme işlemlerine başlatılmış ve bizden de koruma kararı istediler. Devlet korumasını alacağız ki ondan sonra verilecek. Çok dikkatimi çekti bu rapor. O hekim arkadaşın raporunu ben de kararıma işledim. Aman atlamayalım diye. Birinci maddede çocuk hakkında koruma kararını verdim. İkinci maddede aslında hiç yazmama da gerek yok ama ola ki birileri unutmasın diye. Çocuk hakkında tarihi geldiğinde gerekli muayenesinin yapılıp neticesinden de mahkememize bilgi verilmesi diye bir not düştüm. Ve ona göre de zaten gereği yapıldı. Şimdi şöyle düşünün. Ben iki çocuk, üç torun sahibi bir kadın. Allah herkese nasip etsin. Şimdi çocuklarımızı büyütürken bu çocuk benim olsa ameliyatını işte şu tarihte oldu. Seneye şu gün mutlaka hastaneye götürmem gerekir diye düşünürüm.
Evet.
Ama bu çocuğun annesi yok ortalıkta. Fakat sahip çıkan bir hekimi var. Evet. Ve ona sahip çıkan bir çocuk hekimi var.
Hakimi var. Devleti var.
Devletimiz var netice itibarıyla. O yüzden de sonra raporları geldi. Herhangi bir sorun yok. Çocuk da evlatlık olarak verildi. Büyüyüp gidiyor inşallah. Allah sağlıklı uzun ömür versin.
Ne güzel. Şimdi tabii hekimin sorumluluğu ne kadar güzel değil mi? Yazmış, evet, altını çizmiş, üstüne ok çıkarmış. Ama mahkeme ilamıyla da bu hüküm altına alınınca, evet, bizler özellikle mahkemede bir mahkeme kararı var ise, evet, daha hassas davranırız. İşte bu kararı ilgili işte koruma kurumuna nereye yerleştirilirse yerleştirilsin, oradaki idareciler de bir mahkeme hükmüyle karar altına alındığı için daha dikkatlice davranırlar. Mutlaka aslında o karar olmasa bile devletimizin ilgili kurumlarında görev alanlar o sorumluluklara sahiplerdir. Zaten bunun gereğini yaparlar ama bu ne güzel pekiştirici bir husus olmuş. Hem hakimi var hem hekimi var. Ne güzel böyle.
Evet.
Umarım tabii biz hep şöyle söylüyoruz, çocuklarımız mutlak surette kendi aile ortamında, aile yuvasında mutlu ve korunaklı bir şekilde yetişsin ama bu şansa sahip olamayan çocuklarımızın da ne mutlu ki işte hekimlerimiz, hakimlerimiz, devletimiz, koruma kurumlarımız var. Onlar sahip çıkıyor. Peki acaba hem bunları söylemişken bu kapsamda mesela bu tedbirler alınıyor, koruyucu tedbirler oluyor, destekleyici tedbirler oluyor. Ne tür tedbirler var bu çocuklarımızla ilgili haberdar olunduğunda ya da işte konu bir şekilde mahkemeye intikal ettiğinde acaba bu çocuklarımız için yapılabilecek koruyucu, destekleyici tedbirler nelerdir, var mıdır? Bir onları bir konuşabilir miyiz?
Elbette. Kanunumuzda 9. maddede acil koruma kararı düzenlenmiş. Acil koruma kararı öncelikle çok acil bir durumun varlığı halinde uygulanacak bir tedbirdir. Çocuk 30 gün süreyle en yakın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün kurumlarından birine yerleştirilir. Buradaki sınır 30 gündür. 30 günün bitimiyle birlikte acil koruma kararı kalkar. Bu çocuğun anne babası olabilir, ailesi olabilir ama bir şekilde bir şiddetin mağdurudur ki mutlaka korunması gerekir. Aile içinde bir şiddete maruz kalmıştır veya maruz kaldığı iddiası vardır. Bu iddianın varlığı yokluğu tespit edilinceye kadar en azından 30 günle sınırlı olmak üzere bu karar verilir. Eğer ki durum netleşmezse yeniden uzatılması söz konusu olabilir. Veya bu tedbirin sonunda da belki başka tedbirlere de karar verilebilir. Bunun yanında kanunun 5. maddesinde de danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma tedbirlerine de hükmedilmiştir. Düzenlenmiştir. Tedbirlerin hepsi de gerçekten birbirinden kıymetli ama bence bana kalırsa tedbirlerin en başta yer alanı danışmanlık tedbiri hepsinin içindedir. Kapsayan en önemli tedbirdir. Bakar mısınız öyle güzel tarif etmiş ki kanunumuz danışmanlık tedbirini. çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda, çocuklara da eğitim ve gelişmeleriyle ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermek. Bir kere ailesiyle, çevresiyle, kendisiyle barışık olmayan bir çocuğun kendi sorunlarını aşması için yardımcı olmak veya aile ben bu çocukla nasıl baş edeceğim, ben bu çocukla nasıl konuşacağım sorularının cevabını veren, bu sorunları halletmeyi planlayan bir danışma tedbir. İkinci tedbirimiz eğitim tedbiri. Çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına, iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait iş yerlerine yerleştirilmesine. Şimdi eğitim tedbiri, biz okula giden çocukların devamsızlığı veya akademik başarısının düşüklüğü söz konusu ise başarının yükseltilmesi ve devamının takibi için verebiliyoruz. Veya okula hiç gitmek istemeyen aileleri tarafından gönderilmeyen çocukların da okula eğitime devamlarını sağlamak amacıyla bu tedbirleri uyguluyoruz. İleride işte bakım tedbiri, yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın üstlendiği bir tedbir. Sağlık tedbiri, sağlık sorunlarının halli için. Ama burada önemli olan ne biliyor musunuz? Bu tedbirlerin takibidir. Bu çok önemli. Kanunumuzun 8. maddesinde bu tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili olarak mahkemelere tedbiri uygulayan kuruluşların rapor verme zorunluluğu vardır. 3'er ay aralıklarla tedbiri nasıl uyguladıklarını, tedbirin uygulamalarıyla ilgili sorunları da bir şekilde mahkemeye rapor halinde bildirmek.
Yani tedbir kararının verilmesinden itibaren mahkemenin görevi bitmiyor.
Bitmiyor.
Bu tedbir kararının uygulanma süreçlerini de yine takip mahkemeye ediyoruz. Bilgi verilir.
Hatta zaman zaman mahkemelerimizde en çok sıkıntıya sokan olay da şu. Düşünebiliyor musunuz? Bir yaşında koruma altına aldığınız bir çocukla ilgili sizin 18 sene o dosya elinizde. Ceza dosyası çok kolay bir dosya.
Ya.
Koğuşturmayı bitirdiğinizde karar, cezayı verirsiniz, kesinleşir, infaz eder, biter, kalkar gider. Ama korunma dosyası en az 18 sene elinizdedir, tedbiri kaldırıncaya kadar. Bazen de eğer ki çocuk eğitimine devam ediyorsa, yüksek eğitimine devam ediyorsa, çocuğun da istemesi koşuluyla eğitimi bitinceye kadar, yüksek öğrenimi bitinceye kadar da biz tedbiri uzatabiliriz.
Evet.
O zaman 25 yaşında bulabilir yani.
Tabii evet. Bunları bilmek gerçekten aynı zamanda içimizi de ferahlatıyor. Evet. Çünkü çocuklarımızın sahipsiz bırakılmadığını bilmek önemli. Bunlar çünkü kamuoyunda, toplumda çok bilinen şeyler değil. Evet, hani biz diyoruz ya eski şeyle işte koruma kurumları ya da işte çocuk esirgeme kurumu dediğimiz kurumlar eski kurum, şeklinde evet. Eskiden. Ama şimdi biliyoruz ki hem hukuki anlamda hem de mahkemelerimizin de çocuğun reşit oluncaya kadar veya reşit olsa bile eğitiminin sonuçlanıncaya kadar, örneğin işte bahsettiniz 18 yıl boyunca veya işte 21 yaşına kadar
25
yaşına, 25 kadar, yaşına kadar koruma altında olduğunu tedbir bilmek en azından evet içimizi rahatlatan bir durum. Acaba bu bir tane suça sürüklenen çocuklar ya da suç işlediği iddia edilen daha doğrusu çocuklarla ilgili bir yargılama süreçleri hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Çünkü yetişkinlerle olan yargılamalarından farklı ki çocuk mahkemeleri kanunu kurulmuş.
Şimdi ceza kanunumuzun 31. maddesinde çocuklarla ilgili düzenleme yapılmış. Kanunun 31/1 maddesinde 0-12 yaş grubundaki çocuklar bakımından yapılan düzenlemeye göre bu yaş grubundaki çocukların cezai ehliyetleri yok. Yani cezai sorumlulukları yok.
Evet.
Bu yaş grubunda, yani 0-12 yaş grubundaki çocukların işledikleri, kanunun suç saydıkları eylemler nedeniyle kovuşturma yapılamaz. Ancak soruşturma yapılabilir. Soruşturma neticesinde de ancak tabii ki kamu davası açılmaz, kovuşturmaya geçirilemez.
Evet.
Ancak dediğimiz gibi bu çocukların yeniden suç işlemesini önlemek amacıyla haklarında koruyucu, destekleyici, biraz önceki saydığımız danışmanlık, eğitim, bakım, barınma tedbirlerine karar verilebilir. Niçin karar veriliyor? Bir daha suç işlemesini önlemek veya bir suçun mağduru olmalarını önlemek amacıyla. Burada verilen, biraz önceki bahsettiğimiz koruma kararları, suça sürüklenen, ceza sorumluluğu olmayan 0-12 yaş grubundaki çocuklar bakımından güvenlik tedbiri niteliğinde uygulanıyor. Öbürü koruma kararı niteliğindeydi. Burada güvenlik tedbiri niteliğinde. Evet. O yüzden de ceza sorumlulukları yok ama haklarında güvenlik tedbirlerine hükmedilebilir. Yani devlet ailesi tarafından suça yönlendirilen bir çocuğu ailenin elinden alabilir. Eğer ki aile bu çocuğun ceza sorumluluğunu olmadığını bilerek onu suç işlemeye yönlendiriyor veya başıboş bırakıyor ise bu çocuk ailenin elinden koruma kararı tedbir niteliğinde, güvenlik tedbir niteliğinde alınabilir.
Yani bu 0-12 yaş grubu
0-12 yaş grubunda. Evet. 12-15 yaş grubunda ise biraz önce hafifçe dokunmuştum oraya. Bu çocuklar bakımından işledikleri iddia edilen suçla ilgili olarak bir kere çocuğun bir hekim tarafından muayenesi gerekir. Adli tıp uzmanı tarafından muayene edilmesi gerekir. Bu suçun, bu fiilin hukuki neticelerini öngörebiliyor mu? Veya en azından davranışlarını bu suç bakımından yönlendirebiliyor mu? Dedik ya bazen bu yaş grubundaki çocuklar akran baskısına dayanamazlar, neticelerini öngöremezler. O andaki koşulları itibarıyla bunun suç olduğunu düşünemezler. O yüzden de 12-15 yaş grubundaki çocuklar bakımından haklarında Çocuk Koruma Kanunu 35. maddesine göre düzenlenecek sosyal inceleme raporu, hakimin gözlemi, doktor raporu hep birlikte değerlendirilecek. Hakim eğer bu çocuklar bakımından ceza sorumluluğu yeterince bu suç bakımından gelişmiştir, vardır derse cezalandıracak. Ancak cezada kanunun emrettiği gibi 1/2 oranında indirim yapılacaktır. Eğer ceza sorumluluğu yok derse hakim netice itibarıyla bu kanıya varırsa bu halde de biraz önceki o 0-12 yaş grubu gibi bu çocuklara da aynı tedbirleri yine güvenlik tedbiri adı altında uygulayacak ki bu çocukların kontrolünün sağlanmasıdır. Yeniden suç işlemelerinin önlenmesidir veya bir suç mağduru olmalarını önlemek amacıyla bu tedbirlere hükmedilir.
Evet, demek ki
yine 31. maddede de 15-18 yaş grubundaki çocuklar düzenlenmiş. Bu yaş grubundaki çocukların kanun ceza ehliyetinin var olduğunu kabul eder. Ancak cezalarında sabit görülmesi halinde eylemleri 1/3 oranında indirim yapılması
İndirime
gerekir.
İndirime tabi tutuluyorlar. 15-18 yaş 15-18, arasında.
Evet.
Şimdi bir de tabii kolluk güçlerimiz tarafından süreç içerisinde örneğin suça sürüklenen çocuk veya suç işlediği iddia edilen çocukla ilgili bir takım tedbirler alınıyor. İlk temas halinde, suç işleme halinde veya suçüstü halinde. Burada da dikkat edilmesi gereken, kolluk güçlerimizin dikkat etmesi gereken hususlar var değil mi?
Evet.
Yani özellikle işte güvenlik güçlerimiz işte gözaltına alınan yerler, gözaltı noktaları, işte kelepçe vurulacak mı, vurulmayacak mı? Buna ilişkin hususlarda özellikle uygulamadan varsa birkaç örnek verebilir miyiz?
Evet. Kanunumuzun Çocuk Koruma Kanunu 18. maddesinde çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamazlar. Bu açıktır, nettir. Evet. Bu konuda hiçbir şekilde tavize yer yoktur. Burada güvenlik güçlerinin belki şu düşünülebilir. Çocuk dediğiniz 15-16 yaş grubundadır, ataktır, o anda güçlüdür. Güvenlik güçlerinin belki onları o anda durdurması, müdahale etmesi zorlanabilirler. Bu sefer de şunu yapmak gerekir. Güvenlik güçlerinin sayı olarak güçlendirilmesi lazım ki kanun 18. maddesindeki sıkıntılar yaşanmasın. Onlara kelepçe veya benzeri aletler takılmasın. Çocukların nezarethanesi ayrıdır.
Evet.
Ayrıca çocuk bürolar ayrıdır. Kanun gelince zaten çocuk bürolar da ayrıca kurulmak zorundadır ki kurulmuştur. Çocuk polisi ayrıdır. Onlar bizim elimiz kolumuzdur. Ben buradan onları özellikle yad etmek istiyorum. İnanır mısınız bir çocukla ilgili çok acele bir iş yapılacaksa çocuk polisinin telefonuna bakabilirsiniz. Numaraları kayıtlıdır. Mesaj atarım, telefonla ararım. Aman şu çocuğu getirin. Çünkü çocuk polisi çocuğa nasıl davranacağını bilir. O yüzden de çocuk polisi aslında bu kanun tabii ki zorunlu uygulanması gereken kanun ama onlar zaten çocuğa nasıl davranacaklarını da bilirler.
Evet, ne güzel. Böylece güvenlik güçlerimizin özellikle polis kardeşlerimizin, jandarma evet, kolluk evet. güçlerimizin özellikle çocuk şubelerine bakan birimlerine de buradan o zaman bir teşekkür gönderiyoruz. Çünkü ediniz. Hakikaten görevleri hem kutsal, bütün tabii güvenlik güçlerimizin görevleri kutsal ama onlarınki biraz daha böyle hassasiyet göstermelerine gerekiyor. Bunlardan da onlara buradan bu programımızdan hem sevgiler evet. gönderelim hem de teşekkürlerimizi iletelim.
Evet. O zaman bu sözlerle bugünkü programımızı noktalayalım. Çok değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. Ankara 2. Çocuk Mahkemesi Hakimi Gökten Koçoğlu ve Avukat Süleyman Çetin'di bu haftaki konuklarımız. Hukuk Saati'nin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Kadriye Şenel hazırladı programı sizler için. Teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı'ydı ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.